Ayrım 20.
Ayrıca bu konuda ne vakavünüsler veya tarihçiler herhangi bir yorumda bulunmuşlardır gördüğümüz kadarıyla, ne de bilim adamlarımız bugüne dek herhangi bir araştırma veya inceleme yapmışlardır. Fakat ilginçtir, mülkiyet hakkı kavramının Osmanlılarda da var olduğu konusunda ise sanki fikir birliği etmişlerdir tarihçilerimiz. Bu konudaki tartışmalara katılmaya bile gerek görmemişlerdir. Hatta bazıları yalnız mülkiyet kavramının varlığını da değil, özel toprak mülkiyeti hakkının var olduğunu bile savunmuşlardır ısrarla. Acaba niçin? Köylülüğü de göçebeliğimiz unutulsun diye mi benimsemişiz yoksa? İlginçtir, göçebelik olgusu daha Anadolu'ya ayak bastığımız günden beri birbirimizle didişmemize neden olmuştur bilindiği gibi. Örneğin Selçuklular döneminde göçebe sözcüğü yerine özellikle Türkmen sözcüğü kullanılmışken, Osmanlı İmparatorluğu'nda da sanırız göçebeliğimizi anımsatmasından korkulduğu için en azından son 500 yıl boyunca Türk ve Türkmen sözcüklerinin de kullanılmasına izin verilmemiştir sanki. Galiba bu nedenle Cumhuriyet sonrasında da göçebelik olsa olsa Anadolu'nun güneyindeki bazı dağlarda yaşayan tahtacı aşiretleriyle doğudaki bazı Kürt aşiretlerine özgü dışımızdaki bir olay olarak değerlendirilmiştir aydınlarımızca uzun yıllar. Ancak Osmanlıların Türklük ile göçebelik kavramlarını özdeşleştiren tutumuna karşı Cumhuriyet döneminde de bu kez Türk sözcüğü yüceltilirken göçebe sözcüğü aşağılayıcı bir anlamda kullanılmaya başlanılmıştır yani. Öyle ki dilimizin büyük ozanlarından Yahya Kemal bile üstadı tarih dediği ve hayranı olduğu Fransız tarihçi Albert Sorel'e Türklerin göçebe olduğunu yazdığı için 23 Mart 1922 günlü Tevhid-i Efkar gazetesinde çıkan Türk Evi adlı yazısında verip beriştirmiştir. Kim bilir, aydınlarımızın Cumhuriyet döneminde de önünü ardını fazla kurcalamadan kırsal kesimde yaşayan herkesi köylü kabul etmeleri, göçebeliğe duydukları bu kadim düşmanlıktan mı kaynaklanmıştır acaba biraz da? Çünkü aydınlarımızın Anadolu'daki bu insanları birazcık yakından tanıyınca nasıl dehşet içinde kaldıklarını gördükçe şaşırmamak gerçekten olanaksızdır doğrusu. Örneğin 1925 tevkifatında tutuklanıp yargılanarak 10 yıl hapis cezalarına çarptırılmış Türkiye Gizli Komünist Partisi'nin teşkilatlanma sekreteri olduğu savlanan Şevket Süreyya Aydemir, Afyonkarahisar hapishanesinde bu köylüleri birazcık yakından tanıyınca gerçekten dehşet içinde kalmış olmalı ki biz 1000 yıldır sahiplendiğimiz bu topraklara galiba henüz yerleşememiştik diye yazmıştır anılarında. Hapishanede birden burun buruna geldiği bu gerçek için koğuşların iç hayatı monoton fakat enteresandı. Burası bir insan cemiyetinin kaynayan kanından mikroskop altına konulmuş bir damla gibiydi. Bu damla da o cemiyeti olduğu gibi görmek kabildi. Anadolu'nun nabzı bu koğuşta çarpıyordu dedikten sonra da o güne dek köylü olup olmadıkları konusunda belki kuşkulanmayı bile aklından geçirmediği bu insanlar ve yaşamları hakkında yarı göçebe bir köylülük ve birbirleriyle hiç durmadan itişen, kakışan ve böylelikle de sınır çizgileri her gün değişen tarlalar, meralar, çiftlikler üzerinde kavgalar diye yazmaktadır. Oysa artık yakından görüp tanıdığı Anadolu adeta boş ve sahipsizdir. Fakat cezaevi mahkumlarının yarısını gene de bu toprağa sığamamak, yerleşememek yüzünden çıkan toprak kavgalarıyla kadının sanki paylaşılamamasından çıkan suçlar sürüklemiştir. Nitekim bir savcı da bir gün kendisine dostça yakınarak Anadolu'da toprakla kadının sanki sahibi belli değilmiş gibi kavgaları hep bunlar etrafında çıkar. Bu da bizim Anadolu'ya henüz yerleşememiş olmamızdan gelir demiştir. Görüldüğü gibi her iki aydında Anadolu'yu birazcık yakından tanıyınca büyük bir olasılıkla köylüleştiklerinden o güne dek kuşku bile duymadıkları bu insanların hala göçebe oldukları kanısına varmışlardır hemen. Savcı Bey, Anadolu'ya hala yerleşememiş olduğumuzu vurgularken de Şevket Süreyya bu gerçeği üstelik göçebe sözcüğünü de kullanarak yarı göçebe köylülük şeklinde kendine özgü bir tamlamayla tanımlamaya kalkışmıştır. Yani Şevket Süreyya içinde 1000 yıldır sahiplendiğimiz bu topraklara hala yerleşememişizdir. Bu konudaki bir diğer önemli tanık da bizce hiç kuşku yok ki Yakup Kadri'dir. Bilindiği gibi Yakup Kadri de Sakarya Savaşı'nın arifesinde Yunan ordusunun Ankara'ya doğru hızla ilerlediği, milli mücadelenin en zor günlerinde geçmiştir Anadolu'ya. ve Ankara hükümeti tarafından da hemen Yunan mezalimini inceleme komisyonuna seçilmiş ve görevli olarak Eskişehir yöresine gönderilmiştir. Ankara'ya ayak bastığı andan itibaren hep Mustafa Kemal'in yakın çevresinde bulunmuştur yani. Bu nedenle yalnız Kurtuluş Savaşı'nın değil, Mustafa Kemal olayının da yakın tanıklarından biridir. Örneğin ünlü romanı Yaban, Salt Kurtuluş Savaşı'na tanıklık etmemektedir bizce. Mustafa Kemal'le ilgili belgesel ögeler de içerse gerektir mutlaka. Hatta öyle ki romanın kahramanı Ahmet Celal ile Mustafa Kemal arasındaki bir benzerlikten söz etmek de olanaklıdır galiba. Bu nedenle büyük umutlarla geldiği Anadolu'da Türk olduklarını bildiği insanlara biraz da serzenişte bulunarak sizler de Türk değil misiniz yahu deyince hemen estağfurullah yanıtını alan kişi de gerçekten yabanın kahramanı Ahmet Celal değil Mustafa Kemal'dir ola ki. Bilindiği gibi 1932 yılında yayınlanır yayınlanmaz büyük gürültüler koparan roman, Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'dan kaçarak Anadolu'ya sığınan bir aydının halkını birazcık yakından tanıyınca nasıl şaşkınlıklar içinde kaldığını, yani aydınlarımızla halkımız arasındaki yabancılaşmayı konu edinmektedir. Romanın kahramanı Ahmet Celal de Mustafa Kemal gibi askerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanmış ve bir kolunu yitirmiştir. Savaş sonrasında İstanbul'da işgal edilince Kurtuluş'u Anadolu'ya geçmekte bulmuş ve cephelerde birlikte olduğu Emir Eri Mehmet Ali'nin Eskişehir Afyon dolaylarındaki köyüne sığınmıştır. Üstelik Ahmet Celal'in bu köydeki yaşamıyla ilgili bulunmuş bir anı defteri biçiminde yazılmış olan Yaban, bu nedenle de daha ilk günden itibaren bütün eleştirmenlerce bir Kurtuluş Savaşı romanı olarak değerlendirilmiştir. Doğrusu Ahmet Celal'in öyküsünün bu teknikle zaman dizinsel bir bütünlük içinde anlatılmasına bakılacak olursa gerçekten de bir Kurtuluş Savaşı romanıdır Yaban. Ancak Yaban'ı Yeniden Okumak adlı incelememizde de ayrıntılı biçimde anlatmaya çalıştığımız gibi Varlık Dergisi Ağustos-Eylül 92 roman doğrudan ne savaşı ne de savaşçıları anlatmaktadır. Ayrıca savaş romanlarının temel öğeleri olan dayanışma, yiğitlik, özveri, yaratıcı sezginin güçlenmesi, toplumsal bütünleşme, tutumluluk ve bunun gibi motif ve temalardan da hiçbiri kullanılmamıştır. Savaş, gerek kişilerin koordinatlarının belirlenebilmesi, gerekse romana bir gerçeklik duygusunun verilebilmesi için olayların ardındaki bir fon olarak işlenmiştir bizce. Bu nedenle de Yaban, salt bir savaş romanı değildir kesinlikle. Ama bazılarınca savlandığı gibi Anadolu'ya inzivaya çekilmiş bir küskün aydının iç hesaplaşmasının romanı, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının sorumlusu bir küskün aydının, kendi kişiliğinde bütün aydınları suçladığı bir psikolojik roman da değildir. Bizce hiç kuşku yok ki Yaban, asıl Türklerin Anadolu serüvenini Mustafa Kemal'de odaklanan Kurtuluş Savaşı gerçeğinden yola çıkarak 500 yıllık bir tarih perspektifi içinde ve olağanüstü başarılı bir yoğunlaştırmayla 1-2 yıl gibi çok küçük bir zaman dilimine sığdırarak anlatmaktadır. Fakat ne var ki ön plandaki olayların zaman dizinsel bir biçimde anlatılmasından kaynaklanan bir yanılgı yüzünden olsa gerek Yaban, Salt Ahmet Celal'in öyküsünün anlatıldığı tek eksenli ve çizgisel bir roman olarak değerlendirilmiştir genellikle. Hatta bu yüzden sert eleştirilere de uğramıştır. Oysa Yaban kesinlikle tek eksenli değil, tam karşıtı, aynı kanalda ama ters yönlerde akan iki ayrı metinden oluşmuş iki eksenli bir romandır bizce. Örneğin Ahmet Celal'in öyküsünün anlatıldığı ön plandaki birinci metinden başka arka planda da güya Ahmet Celal'in yazdığı bir ikinci metin daha vardır. Ve zaman birinci metinde dünden bugüne doğru akarken sanki özellikle deneme biçiminde yazılmış Türklerin Anadolu serüveninin irdelendiği bu ikinci metinde bugünden uzak geçmişlere doğru akmaktadır. Yaban'ın başarısı da doğrusu buradan kaynaklansa gerektir. Yazar Anadolu halkıyla aydınlarımız arasındaki bu tarihi çelişkiyi gerçekten çok doğru bir biçimde kavrayıp gene tarihi perspektifi içinde ve iki metine ustaca dağıtarak vermeyi başarmıştır. Bu nedenle Yaban'daki Anadolu insanı ile ilgili saptamalar da salt yazınsal yakıştırmalar veya fanteziler değil, ilginç ve özgün gözlemlere dayanan kesinlikle bilimsel nitelikli sosyolojik yargı ve değerlendirmelerdir bizce. Yakup Kadri'nin yazar sezgisiyle kavrayıp saptadığı sosyolojik özelliklerimizdir. Hatta Mustafa Kemal'in tutturduğu notlardır belki de bazıları. Dolayısıyla bu insanları biraz yakından tanıyınca tıpkı Şevket Süreyya gibi dehşet içinde kalıp Ahmet Celal'in anı defterine bunlar henüz bir sosyal yaratık haline bile girememişler. Köylüde mülkiyet duygusu her şeyin üstündedir derler. Anadolu köylüsünde bu duyguyu da köreltmişler diye yazan kişi de bizce kurmacı Ahmet Celal değil, Yakup Kadri'nin bizzat kendisidir. Hiç kuşku yok ki. Görüldüğü gibi Yakup Kadri de biraz yakından tanıyınca hala köylü dediği bu insanların mülkiyet duygusundan da yoksun olduklarını fark etmiştir ilk önce. Ancak bütün öteki aydınlarımız gibi galiba mülkiyet duygusunu insanlar için bir doğal olgu saydığından o şaşkınlıkla sonradan köreltilmiş olabileceği yargısına varmıştır hemen. Yani Yakup Kadri de bizce bütün Osmanlı aydınları gibi ne mülkiyet ilişkilerinin geçmişiyle ilgilenmiştir o güne dek ne de göçebelik olgusuna yansız bakabilmiş olsa gerektir. Halkıyla da gene bizce hiç kuşku yok ki ilk kez Yunan mezalimini inceleme komisyonu üyesi olarak görevli gitti. Eskişehir Afyon yöresinde karşılaşmıştır mutlaka. Kısacası Yakup Kadri'nin de sezgi gücüyle bazı temel özelliklerini kavrayıp yakalamasına karşın halkını gerçekten tanıdığını söyleyebilmek galiba olanaksızdır. Ne acı, halkımızı önce kışlada sonra da hapishanede tanımışız galiba. Bilindiği gibi Osmanlılar içinde tıpkı Bizanslılar gibi bir İstanbul, bir de İstanbul'un taşrası vardır. Yani imparatorluk İstanbul ve İstanbul'un taşrasından ibarettir. Öğrenim olanağı da her zaman İstanbul'un ayrıcalıklarından biri olarak kalmıştır. Örneğin sanayi devrimiyle Avrupa'da hızla gelişen yeni savaş teknolojilerini ve yöntemlerini öğretecek askeri okullar da daha 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gene İstanbul'da açılmıştır. Bu yüzden zaten ta ilk günden itibaren İstanbul'da olan Osmanlı aydınları 18. yüzyılın sonlarından itibaren de askeri okullardan yetişmeye başlamıştır, subaydır genellikle. Bu yüzden de aydınlarımız da halkımızın karşılaştığı tek yer asker ocağı olmuştur, çaresiz. Birbirlerini kışlalarda veya cephelerde emir komuta zinciri içinde tanımışlardır ancak. Nitekim Ahmet Celal de Anadolu denilince hemen emir eri Mehmet Ali'yi anımsamıştır. Bu nedenle de aydınlarımız için halkımız gerektiğinde vatanı için canını bile seve seve veren inanılmaz denli uysal, söz dinler, saygılı, özverili insanlardır. Kısacası aydınımız gördüğümüz kadarıyla ta Balkan Savaşı bozgununa kadar galiba ancak emir komuta zinciri içinde karşılaşabildiği halkını gereğinden fazla ülküselleştirerek değerlendirmiştir. Çünkü Balkan Savaşı bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu için gerçekten tam anlamıyla bir dönüm noktası olmuştur. 1911 Ekim'inde İtalyanların Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'daki topraklarına saldırıp Bingazi'ye çıkmaları ve Libya'yı ele geçirmelerinin ardından 1912 Eylül'ünde de Balkan Savaşı'nın patlaması Türkleri iyice geri çekilmeye zorlayıp Anadolu'ya hapsederek gerçekten de Osmanlıların imparatorluk niteliğine son vermiştir. Bizce bu gelişmelerin neden olduğu ilginç bir sonuçta sarayın cezalandıracağı aydınları artık sürgün edebileceği Yemen, Fizan, Magosa, Midilli, Girit ve bunun gibi yerlerin kalmamasıyla ortaya çıkmıştır galiba. Osmanlılar da istenilmeyen aydınların imparatorluğun uzak köşelerine sürgün edilerek cezalandırılması yöntemi de bilindiği gibi Tanzimat'tan sonra uygulanmaya başlanılmıştır. Tanzimat'a kadar Ordinaris Profesör Tahir Taner'in Tanzimat adlı ortak kitaptaki yazısında da belirtildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda daha ilk günden itibaren İslam hukukunu temel alan bir uygulama yapılmıştır. Cezalar şeriat hükümlerine göre sultan adına kadılar tarafından verilmiş ve asayiş ve intizamdan sorumlu memurlar tarafından da yerine getirilmiştir. Her ne kadar Fatih, Kanuni Sultan Süleyman ve 4. Mehmet devirlerinde bazı fiillerin derecelerini ve bir takım cezai hükümleri içeren kanunlar çıkarılmış ise de cezaların kanuniliği esası kesinleştirilmemiş olduğu için şer'i cezaların hangilerinin hangi fiillerden dolayı ve ne derece uygulanacağı belirtilmemiştir. Bu nedenle cezalar keyfi bir hale gelmiştir. Yani yalnızca padişah iradesiyle sadrazamların, vezirlerin şunun bunun boynu vurdurulup mallarına en konulmamaktadır. Sadrazamlar, vezirler, valiler, kadılar filan da aynı şekilde hareket ederek istedikleri kişilerin boynunu vurdurtabilmektedirler. Giderek daha büyük kargaşalara neden olan bu keyfi uygulamalara bir son verilmesi için çağdaş hukukun cezaların yasal olması ve yargıç kararına dayanması ilkesi de ilk kez Tanzimat'ta 3 Mayıs 1840'ta çıkarılan ceza kanunnamesi ile getirilmiştir. Görüldüğü gibi Osmanlılarda da 12 Eylül'ün ünlü asmayalım da besleyelim mi mantığı egemen olmuştur galiba. Hiç olmazsa ta Tanzimat'a dek. Ama ilginçtir, doçent doktor Yalçın Küçük de asmayalım da besleyelim mi mantığıyla onca sadrazam, vezir, vali, paşa kellesi uçurtmuş Osmanlı sultanlarının Tanzimat öncesinde bile üzerlerinde ulema cübbesi bulunan hiçbir aydının boynunu vurdurtmadığını öne sürmektedir. Yalçın Küçük kesmeye meraklı 12 Eylül generallerinin sakallarını kesmeyen öğretim üyelerinin derhal üniversiteyle ilişkilerinin kesilmesini buyurduklarını kendisine resmi bir yazıyla duyuran Gazi Üniversitesi rektörü Şakir Akça'ya gönderdiği sakalını kesmeyeceğini ve hakkında lütfen soruşturma açtırmasını istediği mektubunda "Bizler Bizans Osmanlı tarihinin mirasçılarıyız. Bizans Osmanlı geleneğinde 3 sınıf var. Mülkiye, ilmiye ve seyfiye, askeriye. Bizans Osmanlı geleneğinde ilmiye sınıfı pek ayrıcalıklıdır. Ayrıcalıkları saymakla bitmez. Birini söyleyebilirim. İdam edilmezler. 600 yıllık Osmanlı tarihinde o kadar çok yönetici ve subay idam edilmiştir. Benim bulabildiklerime göre ilmiye sınıfından idamlar 3'ü geçmiyor. Onlar da ilmiye olarak idam edilmiyorlar. Saraya çağrılıyor, tören yapılıyor ve ilmiye sınıfına özgü giysisi değiştirilerek mülkiye veya seyfiye sınıfına geçiriliyor. Terfi ettiriliyor, bir vali veya bir paşa olarak saraydan çıkarken boynu vuruluyor demektedir. Şair Nefi de Sultan 4. Murad'a söz vermesine karşın hiciv yazmayı gene sürdürünce acaba sonunu iyi bildiğinden vali veya paşa olmayı kabul etmediği için mi sarayın merdivenlerinde herkesin gözü önünde boynunun vurdurtulması yerine çaresiz sarayın odunluğunda bir faili meçhul cinayete kurban edilmiştir kim bilir. Doğrusu Tanzimat'la birlikte Osmanlı sultanlarının mantalitesileri de değişmiş değildir elbette. Yani hiç kuşku yok ki asmayalım da besleyelim mi mantığı gene egemendir düşüncelerine. Ama ne var ki devlet eski devlet değildir artık. Yapılan anlaşmalarla sakal iyice kaptırılmıştır batılılara. 1854'te ilk dış borç alınmış ve doğal olarak çarçur edilmiştir. 1881'e gelindiğinde de aradan geçen çeyrek yüzyıl gibi çok kısa bir süre içinde borçlar öyle boyutlara ulaşmıştır ki artık borcun faizini ödemek için bile dış borç aramak gerekmektedir. Dolayısıyla da ülke ekonomisinin yönetimi bütünüyle yabancılara bırakılmıştır çaresiz ve düyun-u umumiye kurulmuştur. Galiba bu yüzden de sultanların bile istedikleri kişilerin boyunlarını herkesin gözü önünde keyiflerince vurdurabilmesi olanağı artık bulunmasa gerektir. Çünkü batılılar düyun-u umumiye ile sarayın içine dek girip çöreklenmişler, koşulları ağırlaştırmak için bahane aramaktadırlar. Bu nedenle tanzimat yasalarına hakka hukuka saygılıymış gibi davranmak zorundadırlar sultanlar da ola ki. Yani hiç kuşku yok, Tanzimat'tan sonra da öfkelendikleri vezir vüzera için eskisi gibi bostancı başını çağırıp "Urun kellesini şunun" diye buyruklar vermişlerdir gene mutlaka. Ama hemen ardından da "Lakin şöyle uzak, ıssız bir köşede urun ki kefereler görmeye" diye de eklemişler midir usulca kim bilir. Çünkü bilindiği gibi Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han bile 1884'te yani Duyun-u Umumiye'nin kurulmasından 3 yıl sonra hazırladığı anayasa ile 1. Meşrutiyet'i ilan edip sultanlık yetkilerini elinden almaya kalkan Sadrazamı Mithat Paşa'yı kendisini tahtlara çıkaranlardan biri olmasına filan da aldırmayarak uyduruk mahkemeler kurdurup güya yargılatıp mahkum ettirmişti ama İstanbul'da boynunu vurdurtamamıştır. Bostancı başına haritada bile yerini gösteremeyeceği Arabistan çöllerindeki Taif'e sürdürtmüş de orada boğdurtup öldürtebilmiştir ancak. Kuşkusuz aydınları İstanbul'da göz önünde cezalandıramadığı için uzak diyarlara sürgün eden ilk padişah da Abdülhamit değildir. Sultan Abdülaziz de daha 1873 yılında yazılarından dolayı Namık Kemal'i Kıbrıs adasına sürdürtmüş ve Magosa kalesine hapsettirmiştir. Bilindiği gibi Sultan Abdülhamit'in imparatorluğun kuş uçmaz, kervan geçmez köşelerine sürdüğü tek aydın da Mithat Paşa değildir. Daha 14 Şubat 1878'de meclisi dağıtır dağıtmaz Kudüs mebusu Yusuf Ziya, Halep mebusu Nafi ve Manuk, Beyrut mebusu Abdurrahim ve Halil Çanem, İzmir mebusu Yenişehirli Lizade Ahmet Efendi ve Menekşeli Zade Emin Efendi, Selanik mebusu Mustafa ile Edirne mebusu Rasim de derhal İstanbul dışına sürülmüştür. Gene bilindiği gibi Namık Kemal'i de tahta çıkmasının hemen ardından İstanbul'dan uzaklaştırmış, önce Midilli'ye, oradan Rodos'a, sonra da Sakız Adası'na göndermiştir ve Büyük Ozan 1887'de Sakız Adası'nda ölmüştür. İlginçtir, İstanbul dışına sürülerek cezalandırılanlar yalnızca aydınlar da olmamıştır Sultan Abdülhamit döneminde. Gördüğümüz kadarıyla öğrenciler bile aynı yöntemle cezalandırılmıştır. Örneğin ülkemizdeki Türkçülük akımının kurucularından Yusuf Akçura da daha harp okulu öğrenciliği sırasında 1897'de 83 arkadaşıyla birlikte Jön Türk Hareketi ile ilişkileri olduğu suçlamasıyla tutuklanıp Divan-ı Harp'te yargılanarak ömür boyu kalabentlik cezasına çarptırılmışlar ve Libya'ya, Fizan çölüne sürülmüşlerdir. Ancak bu olanak da topu topu 20. yüzyılın başlarına kadar 1911 ve 1912 yıllarında ardı ardına patlayan Trablusgarp ve Balkan savaşlarına kadar sürmüştür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi. Yani 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı ile otoriteleri zaten kuşa dönmüş olan Osmanlı sultanlarının Trablusgarp bozgunuyla Kuzey Afrika'daki sürgün yerleri de ellerinden gidince çalımları iyice bozulmuştur. Örneğin 11 Haziran 1913 günü Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın düzenlenen bir suikastla öldürülmesi üzerine gene derhal toparlanan muhalif aydınlar yalapşap yargılanarak acele kürek cezasına çarptırıldıkları halde eskiden olduğu gibi Fizan'a, Yemen'e, Taif'e filan değil çaresiz Anadolu'ya sürgün edilmişlerdir. Aralarında Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın kurucusu ve genel başkanı İştirakçı Hilmi, Refik Halit Karay, Refik Cevat Ulanay, Osman Cemal Kaygılı, Doktor Rıza Nur, Ahmet Bedevi Kur'an, Ferit Tek ve Mustafa Supi gibi daha nice ünlü politikacı, yazar ve düşünürün bulunduğu, kimine göre 200, kimine göre de sayıları 500-600'ü bulan bu aydınları Bahri Cedid vapuruna doldurarak Sinop Kalesi'ne göndermişlerdir. Bu olaylar Osmanlı sultanlarının ellerinden sürgün yerlerini alarak sadece çalımlarını bozmakla da kalmamıştır kuşkusuz. Bizce asıl aydınlarımızın ilk kez halkla kışla veya cephe dışında karşılaşmalarına neden olduğu için siyasal tarihimiz açısından da son derece önemli bir dönüm noktası sayılsa gerektir. Çünkü bu kuş uçmaz, kervan geçmez Arap çöllerine sürgün edilen aydınların oralarda bilindiği gibi görevlilerden başka birileriyle de karşılaşmaları galiba pek de olağan bir durum değildir zaten. Ancak varsayalım karşılaşsalar bile bu insanların hem farklı diller konuştukları hem de biri yöneten biri yönetilen iki farklı halkın bireyleri oldukları da unutulmamalıdır. Ayrıca bu ıssız köşelerde kelleyi cellata kaptırmadan yurda dönebilmek de sanırız söz konusu değildir pek. Yani bu ıssız çöllere sürülmüş aydınların ne kalelerdeki görevlilerden başka birilerine de görme olanakları pek fazla vardır. Ne yöre halkı kendi halkıdır, ne dilleri birbirine benzemektedir, ne de kelleyi kurtarsalar bile o yılların koşullarında kolay kolay yurda dönebilmeleri mümkündür. Oysa Anadolu'ya sürgün edilen aydınlar için bunların hiçbiri söz konusu değildir. Hatta tam karşıtı tek kişilik hücrelere bile atılsalar, hiç olmazsa kendi dilini konuşan, kendi soyundan görevliler aracılığıyla ülkesinin gerçeklerini daha yakından görüp kavramak olanağını yakalamaktadırlar.